Ayrım 28, Titanic, Clive Cussler, sayfa 288. 70. Bölüm. Spencer işimiz tamam derken o kadar alçak sesle konuşmuştu ki Pitt onun ne dediğini anlamadı. Ne dedin, tekrarla diyerek yüzüne baktı. Spencer dudağını sarkıtıp işimiz tamam bitti diye tekrarladı. Yüzü yağ ve pislik içindeydi. Artık başa çıkamıyoruz. Drummer'ın açtığı deliklerin çoğunu kapattık. Ama azgın dalgalar gemiyi öylesine dövmüşler ki her taraf çatlak içinde ve kötü şekilde su alıyoruz. Pompalar artık yetmiyor. Pitt romorkörler dönünceye kadar onu su üstünde tutmak zorundayız diye konuştu. Onların pompaları da bizi takviye ederse tüm delikler kapatılıncaya kadar suları boşaltmayı başarabiliriz sanıyorum. Bu geminin saatler önce batmamış olması bir mucize. Pitt bana ne kadar zaman kazandırabilirsin diye sordu. Spencer başını eğip ayak bileklerine kadar gelmiş olan sulara baktı. Pompaların motorları hala çalışıyor ama kısa bir süre sonra yakıtları bitecek ve duracaklar. Ancak en fazla 1,5 saat daha çalışırlar sanıyorum. Peki yeterince yakıt bulabilsek ne yapabilirsin? Spencer bir süre düşündü ve sonra yardım gelmeden onu öğleye kadar su üstünde tutabilirim sanıyorum. Yaklaşık olarak ne kadar yakıt gerekiyor? 200 galon olsa yeter. Giordino menhol merdivenden hızla kayarak inip 4 numaralı kazan dairesinin suyla dolu zeminindeki suya çarparken ikisi de başlarını kaldırıp ona baktılar. Giordino asık bir suratla "Gel de sinirlenme" diye omurdandı. Geminin üzerinde 8 uçak dolanıp duruyor. 6'sı donanma savaş uçağı, 2'si de radar keşif. Onlara güç durumda olduğumuzu anlatmak için yapmadığım kalmadı. Ama heriflerin her geçişte el ve kanat sallayıp selam göndermekten başka bir şey yaptıkları yok. Pitt onun haline üzülüyormuş gibi "Onlarla pandomim oynamaktan vazgeçsen iyi edersin dostum" diyerek güldü. Giordino, öyleyse ne yapmam gerektiğini söyler misin bana? Saatte 400 mil hızla tepemizden geçen bu adamlara yardıma ihtiyacımız olduğunu nasıl anlatacağız diyerek onun yüzüne baktı. Pitt çenesini kaşıyordu ve bir yolu olmalı bunun tabii dedi. Giordino alaycı bir tonla var tabii diyerek güldü. Benzin istasyonunu arar ve yardıma ihtiyacımız olduğunu söyleriz. Onlar da hemen gelirler. Bunu duyan Pitt ve Spencer birbirlerine baktılar. Aynı fikir ikisine de aynı anda gelmişti sanki. Spencer harika bir fikir diye bağırdı. Harika. Pitt mutlu bir gülümsemeyle biz servis istasyonuna gidemediğimize göre servis istasyonu bize gelir dedi. Giordino onların tavır ve konuşmalarından hiçbir şey anlamamıştı. Galiba yorgunluktan ne yaptığınızı ne söylediğinizi bilmiyorsunuz siz diye omurdandı. Telefonu nereden bulacaksınız peki? Telsiz yerine ne kullanacaksınız acaba? Ruslar bizim telsizi paramparça ettiler. Helikopterin telsizi sırılsıklam oldu. Çalışmaz durumda. Ve Pravlov'un telsiz cihazına silahlı çatışma sırasında 2 kurşunla parçalandı. Durdu ve sonra bir kutu boya ve koca bir fırça olmadan onlara mesaj veremeyiz diye ekledi. Spencer alaycı bir ses tonuyla işte senin sorunun da bu dedi. Gözünün önündeki şeyi hep uzaklarda ararsın. Pitt eğildi, yan tarafta alet yığınının içinde duran bir balyozu aldı. İşte bu alet işimizi görür diyerek balyozu Titanic'in borda plakalarından birine vurdu. Kazan dairesinden yankılanan gürültü kulaklarını tıkamalarına neden olmuştu. Spencer bunu anlamazlar diyerek kazanın borularından birine yaslandı. Pitt balyozu geminin bordasına vurmayı sürdürüyordu. Buna orman telgrafı denir dostum. Kongo'da her zaman işe yaramıştır. Giordino belki de haklı. Yorgunluktan ne yapacağımızı şaşırdık galiba. Pitt Spencer'ın söylediğini duymamış gibi balyozla geminin çelik borda levhasına vurmaya devam ediyordu. Bir süre sonra durdu ve balyozun sapını daha sıkıca kavradı. Sonra nefes nefese dua edelim de yerlilerden biri kulağını toprağa dayamış olsun diye espri yaptı. Diğerleri gülerken o balyozu Titanic'in bordasına vurmayı sürdürüyordu. Dragonfish isimli denizaltının vardiyasındaki 2 sonar operatöründen pasif dinleme sistemiyle çalışan ikincisi, önündeki kontrol paneline doğru eğilmiş, başı hafifçe yana eğik, tüm dikkatiyle kulaklarına gelen garip sesleri anlamaya çalışıyordu. Bir süre sonra hiçbir şey anlamamış gibi kulaklığını çıkardı ve arkasında duran muhabere subayına uzattı. ''Garip bir ses var efendim. Önce çekiç kafalı köpek balığı sandım. Onlar böyle bir yere vurup garip sesler çıkarırlar. Fakat bu ses daha çok metal sesine benziyor.'' Muhabere subayı kulaklığı alıp bir tanesini kulağına bastırdı. Sonra şaşkın gözlerle sonarcıya baktı. ''Bu bir SOS'e benziyor.'' dedi. ''Sanki birileri yardım istiyor.'' ''Evet efendim, bana da öyle geldi. Sanki birisi bir geminin bordasına yardım sinyali göndermek için sürekli vuruyor gibi.'' ''Ne taraftan geliyor bu?'' Sonar operatörü denizaltının burnundaki sonarları çalıştıran minik yönlendirme dümenini çevirdi ve önündeki panele baktı. ''Temas noktası 307 derece, kuzeybatıda 2000 yarda. Bu gemi Titanik'ten başkası olamaz efendim. Mihail Kurkov gittikten sonra bölgede ondan başka gemi kalmadı.'' Muhabere subayı kulaklığı sonar operatörüne geri verdi. Sonar kompartımanından ayrılıp döner bir merdivenden kuleye çıktı. Yakasında binbaşı rütbesi bulunan orta boylu, yuvarlak yüzlü ve bıyıkları kırlaşmış komutanın yanına yaklaştı ve ''Titanik SOS sinyali gönderiyor efendim.'' dedi. ''Emin misin?'' ''Eminiz efendim, temas noktası onu gösteriyor. Emriniz nedir, cevap verelim mi?'' Denizaltı komutanı bir süre düşündü ve sonra ''Bize verilen emir SEAL birliğini oraya göndermek ve Mihail Kurkov'a da gözdağı vermekti.'' diye konuştu. ''Ayrıca Rusların son çağrı olarak buraya bir denizaltı göndermeleri ihtimaline karşı dalış durumunda beklememiz emredilmişti. Titanik'e yardım için su yüzeyine çıkarsak yerimizi belli eder ve Titanik'i korumak için bulunduğumuz avantajlı konumu kaybederiz.'' ''Onu son gördüğümüzde oldukça kötü durumdaydı efendim. Batıyor olabilir.'' ''Böyle bir durum olsaydı telsizden bağırarak yardım isterlerdi. Ama...'' Komutan sustu ve gözlerini kısarak düşündü. Sonra telsizcinin yanına gitti. ''Titanik'le en son haberleşmemiz ne zaman oldu?'' Telsizcilerden biri önündeki bir kayıt defterini karıştırarak ''Son konuşmamız dün saat 18'e birkaç dakika kala olmuş komutanım.'' diye cevap verdi. O sırada kasırganın yönü ve son hızı konusunda rapor istemişlerdi. Denizaltı komutanı döndü ve haberleşme subayının yanına gitti. ''12 saatten fazla bir zamandan beri bizi aramamışlar.'' dedi. ''Telsizleri arızalanmış olabilir.'' ''Evet efendim, bu mümkündür.'' ''Pekala, bir göz atalım bakalım. Periskop yukarı.'' Periskop motoru çalıştı ve gözetleme sistemi ağır ağır yukarıya çıkıp kilitlendi. Komutan periskopun kollarını açıp gözlerini dürbüne yerleştirdi ve baktı. ''Gemi sakin görünüyor. Pruvası suya çok gömülmüş ve sancak tarafına yatmış. Ama henüz tehlikeli bir durum söz konusu değil. Acil durum flaması da asmamışlar. Güvertelerde kimse yok. Ama hayır, şimdi köprünün damında bir adam görüyorum.'' Komutan periskopun netlik ve büyütme ayarını arttırdı ve ''Aman tanrım'' dedi, ''bu bir kadın.'' Subay inanamıyormuş gibi ona baktı. ''Bir kadın mı dediniz efendim?'' diye sordu. ''Evet, gel de kendin gör.'' Haberleşme subayı da Titanik'in köprü üstünün üzerine çıkmış olan genç ve sarışın kadın gördü. Kadın elinde sütyene benzer bir şey sallıyordu. 10 dakika sonra Dragonfish su yüzüne çıkmış ve Titanik'in bordasına sokulmuştu. 30 dakika sonra ise denizaltının yardımcı dizel motorunun yedek benzini Titanik'in bordasında aceleyle açılan bir delikten içeriye alınan bir boru hattıyla gemiye verilmeye başlanmıştı. 71. Bölüm. Amiral Kemper elindeki mesajı okuyarak ''Dragonfish'ten geliyor.'' dedi. Gemi kaptanı Pitt ve adamlarına yardımcı olsunlar diye Titanik'e bir ekip göndermiş. Titanik'in çekilerek götürülüşü sırasında bordasındaki pek çok deliğe rağmen su yüzünde kalabileceğini bildiriyor. Ama kuşkusuz yeni bir kasırgaya yakalanmadığı takdirde. Marshall Collins esnerken ''Buna da şükür.'' dedi. Kemper raporda ayrıca Bayan Seagram'ın da Titanik'te bulunduğu ve nadir rastlanan bir sahne performansı gösterildiği de bildiriliyor. Ama bu ne demek anlamadım doğrusu. O sırada elinde bir havluyla tuvaletten çıkan Mel Donner heyecanla gözlerini açarak ''O son söylediğinizi tekrarlar mısınız amiralim?'' dedi. ''Dragonfish'in komutanı Bayan Seagram'ın sağ ve iyi olduğunu bildiriyor.'' Donner koşarak divanda kıvrılıp uyuyan Seagram'ın yanına gitti. Onu omzundan yakalayıp sarsmaya başladı. ''Jean, uyan. Dana'yı bulmuşlar. Karın sağ ve iyi durumda dedi. Seagram gözlerini açıp kırpıştırarak arkadaşının yüzüne baktı. Uyku sersemliğiyle onun ne demek istediğini pek anlamamış gibiydi. Dana mı? Yaşıyor mu? Evet, demek ki kasırga sırasında Titanik'teymiş. Peki ama oraya nasıl gitmiş? Ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Haberleri beklemek zorundayız dostum. Şu anda önemli olan Dana'nın güvencede ve Titanik'in de batmamış olması. Seagram başını eğerek ellerinin arasına aldı ve bir süre öylece hiç kımıldamadan orada oturdu. Sonra kendini tutamadı ve sessizce ağlamaya başladı. O sırada yorgun binbaşı Keith'in içeriye girip bir mesaj daha getirmesi ve dikkatleri Seagram'dan çekmesi amirali sevindirmişti. Kemper mesaja baktı ve sonra ''Bu da Amiral Sandecker'dan geliyor'' dedi. ''Sanırım bu ilginizi çekecektir Bay Nicholson.'' Warren Nicholson ve Marshall Collins Seagram'ın yanından ayrılıp Kemper'ın masasına yaklaştılar. ''Bakın Sandecker şöyle diyor. Ziyaretçi akrabalara gereken misafirperverlik gösterildi ve kendilerine misafir yatak odası verildi. Dün akşamki partide gözüme bir şey kaçtı ama yine de altın arasında gümüş teller gibi eski şarkılara katıldım. Kuzen Warren'a selamlarımı söyle ve ona bir armağanım olduğunu bildir.'' Çok iyi vakit geçiriyoruz. Keşke sizler de burada olsaydınız. İmza Sandecker. Başkan amiral sözcükleri kullanma konusunda epey usta galiba diye konuştu. Ama ne demek istediğini tam olarak anladığımı söyleyemeyeceğim. Kemper hafif bir gülümsemeyle başkana baktı ve galiba Ruslar kasırganın gözü sırasında gemiye çıkmayı başarmışlar dedi. Bunun galibası biraz fazla gibi değil mi? Nicholson heyecanlı bir tavırla söze karışarak ''Altın ve gümüşten bahsediyor'' dedi. ''İki Rus ajanını yakalamış olmalılar.'' Collins tüm dişlerini göstererek sırıttı. ''Senin armağanın da hiç kuşkusuz Albay Andre Prevlov olacak Kuzen Warren'' dedi. Nicholson Kemper'a baktı ve ''Mümkün olan en kısa zamanda Titanik'e gitmeliyim'' dedi. ''Beni en kısa zamanda oraya nasıl gönderirsin amiralim?'' Kemper telefonu uzanmıştı bile. 30 dakika içinde seni bir donanma jetiyle Beecher's Island'a gönderebilirim. Oradan da bir helikopterle Titanik'e geçebilirsin. Başkan pencereye gitti ve doğu ufkunda yavaş yavaş yükselerek altın ışıklarını Potomac'ın tembel sularına gönderen güneşe baktı. Sonra uzun uzun gerindi. 72. Bölüm. Dana Titanik'in köprü üstünün ön küpeştesine yaslandı ve gözlerini kapadı. Okyanus rüzgarı yüzünü okşuyor, saçlarını dalgalandırıyordu. Artık tamamen rahatlamıştı. Kendini sanki havada uçuyormuş gibi hissediyordu. Bunca olay yaşadıktan sonra tekrar geriye dönüp o iki gün önceki eski Dana olamayacağının bilincindeydi. Kararını vermişti, Jean'den boşanacaktı. Artık aralarında hiçbir bağ kalmadığını anlamıştı. Jean'in sevdiği kadın ölmüştü ve bir daha geriye dönmeyecekti. Kendisini yeni doğmuş gibi hissediyordu. Ona engel olan her şeyi bir yana bırakacak ve yaşama yeniden başlayacaktı. ''Neler düşünüyorsun böyle, dalıp gitmişsin?'' Gözlerini açtı ve Pit'in sırıtan yüzünü gördü. Dirk Pit tıraş olmuş ve pırıl pırıl yüzüyle ona bakıp gülüyordu. ''Ne bileyim, öylesine dalmışım işte.'' ''Fazla derin düşünmek iyi değildir. İnsanın kafasını karıştırabilir canım.'' Bir süre konuşmadan durdular ve Titanik'i yeniden yedeğe almış olan Wallace ve Morse'a baktılar. Başçavuş Baskın ve adamları çekme kablosunu kontrol ediyorlar ve bazı yerlerini gresliyorlardı. Başçavuş bir ara başını kaldırıp onlara baktı ve elini salladı. İkisi de kollarını kaldırıp onun selamına karşılık verirken Dana, ''Bu yolculuk hiç sona ermese'' diye mırıldandı. ''Hem garip hem de harika bir duygu bu.'' Sustu ve birden dönüp Pit'in elini tuttu. ''Bana New York'a hiç gitmeyeceğimizi söyle'' diye mırıldandı. ''Uçan Hollandalı gibi sonsuza kadar gideceğimizi söyle.'' ''Sonsuza kadar gideceğiz.'' Genç kadın birden kollarını uzatıp onun boynuna doladı ve vücudunu onunkine yapıştırdı. ''Dirk, Dirk'' diye fısıldadı. ''Benim için hiçbir şeyin önemi yok artık. Seni istiyorum. Seni hemen şimdi istiyorum ve bunun nedenini de bilmiyorum.'' Pit sakin bir sesle ''Bunun nedeni bulunduğun yer'' dedi. Dana'nın elini tuttu ve onu geniş merdivenden indirip B güvertesindeki iki büyük ve lüks kameradan birine soktu. İşte hanımefendi, bu geminin en lüks ve en büyük kameralarından birisi bu. Bu kamerada sadece gidiş yolculuğu 4000 dolardan fazla ve bu da 1912 fiyatlarıyla tabii. Ama gözlerinizdeki bu pırıltılar için size biraz indirim yapabilirim sanıyorum. Sustu ve onu birden kucaklayıp geniş yatağa götürdü. Yatak tamamen temizlenmiş ve üzerine birkaç battaniye atılmıştı. Dana şaşkın gözlerle yatağa baktı. ''Bunu sen mi hazırladın?'' ''Şöyle diyelim, ben de bazı insanlar gibi büyük umutlar besliyordum.''
''Sen nesin biliyor musun?''
''Şey, bir hergele, serseri ya da haydut olabilirim. Bana daha birçok isim verebilirsin sanıyorum.'' Genç kadın ona gizemli ve arzu dolu bir gülümsemeyle baktı.
''Hayır, sen bunlardan hiçbiri değilsin.'' diye fısıldadı. ''Sen ancak mitolojik bir tanrı olabilirsin.''
Pit onu kendine çekti ve dudaklarını onun dudaklarına yapıştırdı. Dana inlemeye başlamıştı. Dana'nın uzun zamandan beri sevişmemiş bir kadın gibi altında inlemesi ve tırnaklarını sırtına geçirip kendinden geçmesi Pit'i şaşırttı. Dana en sonunda onun boynuna sarıldı ve sessiz hıçkırıklarla ağlamaya başladı. Kocasından ayrılan ve uzunca bir süre sonra bir yabancıyla yatağa giren bütün kadınlar böyle mi oluyordu acaba? Orada o geniş yatağın içinde bir saat kadar çılgınca seviştiler. O çürümüş tahta kokan hayalet odasında şimdi parfüm ve terlemiş insan teni kokusu duyuluyordu. Dana bir süre sonra onu yan tarafa itti ve doğruldu. Yatağın üzerinde dizlerini karnına çekip ellerini bacaklarına doladı ve bir erkeği kolayca baştan çıkaracak bir gülümsemeyle bakıp ''Nasıldım?'' diye sordu. Pit de gülerek ''Çılgın bir dişi kaplandın'' diye cevap verdi.
''Bu işin bu kadar zevkli olduğunu bilmiyordum doğrusu.''
''Bunu başkalarından da duydum hayatım.''
''İnsanın hem acı hem de korkunç bir zevki bir arada tatması garip bir şey.''
''Bir erkek olarak bu iki duyguyu bir arada hissettiğimi söyleyemem. Erkeklerin erotik duyguları galiba daha çok dışa dönük oluyor. Ne denirse densin, seks bir kadın oyunu.''
Dana birden konuyu değiştirdi ve yumuşak bir ses tonuyla ''Başkan hakkında neler biliyorsun?'' diye sordu.
Pit böyle bir soruyu hiç beklemediği için bir an şaşkın şaşkın ona baktı. ''Başkan mı dedin? Şimdi o da nereden aklına geldi söyler misin bana?''
''Onun da çapkın bir erkek olduğunu duydum.''
''Bu konuda bir şey söyleyemem çünkü onunla hiç yatmadım.''
Dana şakayı anlamamazlığa geldi. ''Eğer başkanımız kadın başkan olsaydı ve seninle sevişmek isteseydi ne yapardın? Hiç düşündün mü bunu?''
Pit hala şaşkın bir ifadeyle ona bakıyordu. ''Bütün bunlar da nereden çıktı şimdi?''
''Sen soruma cevap ver, onunla yatağa girer miydin?''
''Bu bazı şeylere bağlı tabii.''
''Nasıl yani?
Başkan olsun olmasın ama şişman ve pörsümüş vücutlu bir kadın olsaydı silahım hazır ola geçmezdi.'' ''Erkekler zaten bu yüzden iyi orospu olamıyorlar.''
Dana kendini tutamayıp güldü ve gözlerini kapadı. ''Sonra benimle tekrar seviş.'' diye mırıldandı.
''Neden? Gözlerini kapayıp kendini başkanın kollarında hissedesin diye mi?''
Dana gözlerini kıstı. ''Bu seni rahatsız mı eder?''
''Pit pekala.'' diyerek gülümsedi. ''Bu oyunu ikimiz de oynayabiliriz değil mi?'' ''Seninle sevişirken ben de senin Ashley Fleming olduğunu hayal ederim. Olur, biter.''
28. Ayrımın Sonu Sayfa 296.